Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor artık Hasan Turan Karatepe var. Hocam hayırlı olsun
Sağ olun.
doçentliğiniz. Tebrik
Eyvallah.
ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olasın.
Bugün yeni bir Zoom bağlantısı yapıyoruz uzaktan. Hocam Erzurum'dan bağlandı. O güzel Anadolu'nun güzel topraklarını geziyor kendisi ailesiyle. Saadetler dilerim,
Eyvallah.
iyi
Sağ
tatiller
olun.
dilerim ama tatilde bile olsa bugün bir akşam bir misafirhaneden sağ olsun bizimle birlikte.
Evet.
Ve önemli bir gündeyiz hocam. Önemli bir olayın yıl dönümündeyiz. Önemli bir
Evet.
tarihteyiz. 15 Temmuz. O hain darbe girişiminin yıl dönümü. Bizim de
Evet.
konumuz travmaydı bugün. Bugün şehit ve gazilerimizi anarak başlayalım istedik. Neler
Vay.
söylemek istersiniz hocam? Bu önemli günde. Sizin için de ne ifade ediyor? Onu da biraz konuşalım aslında.
Eyvallah. Aslında şöyle de bizim programın da böyle güzel bir tevafuk gidişatı oluyor. Hatırlarsın 18 Mart'ta yine Perşembe gününe gelmişti.
Evet.
Ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yine o gün anarak başlamıştık. Bu haftaki Perşembe programı da 15 Temmuz'a denk geldi. Herhalde
Eyvallah.
bizim programın isminden dolayı böyle bir şeyimiz var. yakınlığımız var. Hem bu topraklar için hem bu ülke için çok kıymetli, çok anlamlı günlere denk geldi. Gerçekten programın adıyla müsemma günler yaşıyoruz. Yani benim için de çok anlamlı ve tabii ki bu topraklarda yaşayan herkes için çok anlamlı 2 gün. Bu 18 Mart ve 15 Temmuz. Başka bir ilginç bir tesadüfte ve tevafukta seçtiğimiz konunun denk gelmesi.
Evet.
Travmanın bugüne
Evet
denk
hocam.
gelmesi büyük bir travmaydı. Gerçekten hepimiz için. Ve travmaların en önemli unsuru burada da çok can acıtıcı bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Travmadaki en önemli unsurlardan bir tanesi beklenilmeyen bir darbenin gelmesi. Beklenilmeyen bir dehşetle karşı karşıya kişinin kalması. Yani mesela şiddetin derecesinden ziyade onun bağlamla olan ilişkisi travmayı belirliyor. Yani bir çocuğun bir büyüğünden diyelim dayak yemesi, babasından, dedesinden bir dayak yemesi. Eğer çocuk o dayağın geleceğini biliyorsa, hangi koşullar altında o işte fiziksel şiddete maruz kalacağını önceden biliyorsa, bu travmanın ya da bu hareketin şiddeti çocukta patolojiye dönmüyor. Yani mesela işte şöyle şöyle yaparsan bak hani sana kızarım. Yani çocuk hatalı bir davranışın sonucunda travmaya ya da o şiddete maruz kalacağını biliyorsa o hareketin sonucunda bir patoloji ortaya çıkmıyor. Fakat çocuk için hiç beklenilmeyen bir anda neden dayak yediğini de bilemediği bir durumla karşılaşınca onun etkisi çok daha kalıcı oluyor. Ha, buradan tabii ki hani fiziksel şiddete karşı bir meşru yet sunmuyoruz. Yani her türlü
Evet.
fiziksel şiddet bizim nazarımızda olmaması gereken bir şeydir. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Travmayı ortaya çıkartan, travmanın da patolojik bir hale dönmesine, yıkıcı hale dönmesine sebep olan şey beklenilmeyen bir durumda ortaya çıkması.
Bu şey önemli bir ayrım oluyor o zaman. Bir hadise, bir mesele beklenen bir şeyse farklı bir belki sonuç ortaya çıkıp beklenmeyen bir durumsa
Evet.
biraz daha
Evet.
patoloji oluşması ihtimali yükseliyor.
Evet. Bunun çok canlı bir örneğini 15 Temmuz gazilerinin birinin ağzından duymuştum ben. Kendisi uzun yıllar Güneydoğu'da ve yurdun diğer taraflarında terörle mücadelede çalışmış bir güvenlik mensubuydu. Polikliniğe gelen. Aynı zamanda da 15 Temmuz gecesi bu beklenilmeyen şiddete maruz kalmıştı. Şimdi kişinin bana söylediği ifadeden şuydu. Ben şiddetin her türlüsünü gördüm. Yanımda Çok kıymet verdiğim değerli arkadaşlarım da vefat etti ve acımasız bir şekilde vefat etti. Yani dehşetengiz bir görüntülerle de vefatlarına şahit oldum. Ama o gece hiç ummadığım, hiç beklemediğim mesai arkadaşlarım ya da güvenlik kuvvetlerinin bir bölümünden böyle bir hareketi görmek beni şey yaptı. Yapacağım işle ilgili bütün bağlantılarımı kopardı. Hayatla olan ilişkimi çok kopardı. Gerçekten 10 ya da 15 yıl kadar Güneydoğu'da çalışmış, çok da deneyimli bir güvenlik mensubuydu. Ve o geceden sonra sanırım işini bir daha yapamadı. Yani fiziksel olarak herhangi bir sıkıntısının olmamasına rağmen psikolojik olarak kaldıramadı. Bu beklenilmeyen şiddetin neye sebep olduğunu orada çok canlı örneğiyle görmüştüm. Nasıl diyordu yani bir güvenlik mensubu kendi arkadaşına, kendi korumak için görev yaptığı insanlara, halka silahını doğrultabilir, acımasızca ateş edebilir. Bunu anlamakta zorlanıyordu. Bizim için de işin en zor olan tarafı tabii ki buydu. Beklenilmeyecek bir şekilde karşımıza çıkması. Ve yine bu travmayı daha kaldırabilir bir hale getiren şey de bunun anlamıydı. Yani bu neden başımıza geldi? Bunu kim yaptı ve niçin yaptı sorusunda cevaben karşımıza çıkan durum bu bizim bağımsızlığımıza yapılan bir müdahaleydi. Benim için çok kıymetli bir şeyin elimden alınmasına yönelik bir hamleydi. Bu da yaşadığımız şiddetin ızdıraba ve patolojiye dönmesini engelledi. Biz biliyorduk bu darbenin niye yapıldığını. Çok kıymetli bir meseleyi benden uzaklaştırmak için beni kendi vatanımda mahkum edebilmek ve bir boyunduruk altına almak için yapılan bir hareketti. Bu da şeyin travmanın iyileştirici unsuru oldu benim için ve bizim için. Bunun örneğini daha önce de başka bir programda konuşmuştuk. O Bosna Savaşı'ndaki sistematik tecavüze uğrayan kadınlarda da görmüştük. Hani o başa gelen şiddetin ne anlama geldiğini ve niçin uygulandığını idrak ettiklerinde patolojiye dönmüyor. Yani bu benim
Ya da
başıma.
Filistin meselesinde yine değil mi? Filistin
Evet,
mücadelesinde.
evet. Orada da konuşmuştuk. Ama hani boş yere uygulanan şiddet. Bu çok travmatik oluyor. Mesela Amerika'da yeni bir travmatik hastalık kavramı var. Moral injury diye isimlendirdikleri. Böyle ahlaki yaralanma diye çevirebiliriz. Bu Amerikan askerlerinde Irak Savaşı'ndan sonra bu yakın dönemdeki Suriye savaşlarından sonra ortaya çıkan bir durum. Oraya gidiyorlar, bir şiddet uyguluyorlar. Şiddet, arkadaşları şiddet uyguluyor, kendileri uyguluyor bu. Hem kendilerinin uyguladığı şiddet hem arkadaşlarının uyguladıkları şiddete şahit oluyorlar. Ve bunun zihinsel anlamda oturttukları bir yer yok. Neden oradalar? Niçin bu şiddeti uyguluyorlar? Bunu hani o vatanseverlikle falan çok oturtamıyorlar. Orada bir anlam boşluğu var ve bu anlam boşluğu bu moral injury denen meseleye sebep oluyor. Ahlaki kırılganlık. Anlamsız yani tam olarak oturtulamayan bir şiddetin bir parçası hem de uygulayıcı bir parçası. Ve bunların travmatik yaşantıları, ızdırapları, o post travmatik stres bozukluğu dediğimiz hastalık, patolojik travmatik durum çok daha korkunç ve sıkıntılı bir şekilde seyrediyor. Yani anlam varsa, anlama temas varsa diğer psikiyatrik meselelerde olduğu gibi travmada da bu çok koruyucu bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ki bunun başka bir biçimini de 15 Temmuz gecesini atlattıktan sonra tutulan o gece nöbetlerinde, o istiklal nöbetlerinde gördük. Orada bulunduğunuzda o anlama çok daha iyi temas ediyordunuz ve o gecenin travmatik etkilerini beraber olmak, birlikte hareket etmek ve bir anlam üzerinde buluşmak çok
Koruyucu bir
toparlıyordu.
faktör gibi.
Evet, çok koruyucu bir faktör gibi, çok böyle yaraların sağmasına yardımcı olan bir unsur olarak işlevini taşımıştı.
Hatta
O
yani o gecelerde, nöbetlerde dehşet, korku, kaygının zerresi yoktu yani. Neredeyse böyle bir şeye, tabiri
şenlik.
caizse şenlik havasında aslında
Evet.
gidiyordu. Hem biraz şey de vardı aslında, hani insanlarımızda o korumak, o kıymetli olan şeyi korumuş olmanın, onu başarmış olmanın, hani bir
Evet, değil mi?
birey elinde hiçbir silah olmadan vatanını kurtarmış bir birey olarak herkes, her fert kendini öyle görmüştü. Onun bir gururu ve onuru da vardı bir taraftan. Ama
Kesinlikle öyle.
korku, dehşet, kaygı yoktu.
Evet.
Bir neşe de vardı bir taraftan.
Evet.
Kıymetli
Evet.
bir neşe vardı.
O dik duruşun getirdiği bir kendine güven hali ve bir başarmışlık, vatanın tekrar savunulmasının getirdiği bir coşku. Bunlar şeyi engelledi. O travmatik yaşantıları engelledi. Ama yine de o gecenin sonunda fiziksel olarak da hasar gören, psikolojik olarak da o beklenilmeyen, orantısız ve alçak bir şiddetle karşı karşıya kalan insanlar bunu taşımakta zorlandılar. Özellikle sonrasında o gecenin anlamlı olan temasını koparmak için zikredilen bazı propaganda malzemeleri bu insanların acılarını çok daha arttırdı. Yani bu yapılan şeyin bir vatan savunması olmadığına dair. Tabii o yine tabii ki o karşı cephenin, tabii ki hani bu geceyi, bu darbeyi planlayan unsurların ortaklaşa yayın yaptığı bir propaganda dili bu insanların acısını daha da arttırdı. Hani anlamla ilişkin bir temas acıyı ne kadar azaltıyorsa bu işin anlamsızlığına ve tuhaflığına, işte yok onun bir senaryo olduğuna, bir tiyatro olduğuna dair yalan haberler ve propaganda da bu kişilerin acısını arttırdı. O
Evet,
süreçte
özellikle birebir bunu yaşayan, belki gazi olan, yakınlarını kaybeden kişilerin acısını son derece arttırmış olabilir, evet.
evet. Bu maalesef yeni bir şey değil. Yani şeyde de Güneydoğu da gazi olmuş sevgili vatansever askerlerimize de aynı muamele zamanında yapılıyordu. Şimdi bu Amerika'ya falan gittiğinizde görürsünüz. Bu veteranların çok ayrıcalıklı bir yeri vardır kamu hizmetlerinde. Yani şeylerin, savaş gazilerinin. Onlar da savaş gazisi deyince akan sular durur. Otobüsler, tiyatrolar, sinemalar, kamu hizmetleri onlar için neredeyse bedavadır. Ve orada müthiş bir saygı gösterilir herkesin.
Hürmet.
Hürmet. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Bu çok yarası altıcı bir şey. Her açıda. Ama bizde maalesef bazı işte kara propagandaya ortak olan insanlar bu gazilerimizin acılarını katlandırıyorlar. O yüzden şehit yakınlarına ve gazilere çok şeyler borçluyuz. Ve onun gereğini yerine koymamız gerekiyor. Bu sadece onlar kendilerini iyi hissetsin diye değil. Gerçekten benim için de çok kıymetli bir şey. Mesela bir gaziye hürmet etmek benim de kendime ve kendi vatanıma yaptığım bir hizmet ve bir psikolojik iyilik hamlesidir.
Evet, bir erdem, bir değerdir.
Evet. Ve bütün hani o anlamlı şeyler de daha önce de konuştuğumuz gibi hani yardım etmekte olduğu gibi bütün bu anlamlı hareketler psikolojik iyilik halinin tesisi için çok kıymetli.
Eyvallah hocam. Peki hocam, buradan aklıma takılan bir soru var. Biz bir travmayı konuştuğumuzdan beri. Şimdi başka bir yerden örnek verelim. Bir depremi örnek verelim, yani doğal afet. Şimdi travmayı yaşayan insanların hepsi sonunda bir şey oluşturmuyor, bir psikopatoloji oluşturmuyor, gelişmiyor hepsinde.
Evet.
Örneğin
Evet.
100 kişi depreme yakalanmış olsun, enkazdan çıkan 100 kişiyi
Evet.
düşünelim. Bunların en az yarısı herhangi bir belirti, semptom göstermiyor. Kalan yarısı belki ilk bir ay bir semptom gösteriyor, akut stres dediğimiz. Onlardan da
Evet.
bazıları sonrasında bir travma sonra stres bozukluğu diyelim ki bir ikinci yarıda onu açacağız. Bir rahatsızlık geliştiriyorlar. Bunun sizce sebepleri neler? Neden herkes, o aynı travmayı yaşayan herkes bir bozukluk geliştirmiyor, bundan etkilenmiyor o kadar? Ne belirliyor acaba?
Burada çok birbirinden farklı bağlamsal faktörler var. Kişiye özel bağlamsal faktörler burada çok belirleyici. Yani kişinin nasıl bir hayat sürdüğü, travma öncesinde psikolojik anlamda nasıl bir hayat olduğu, sosyal anlamda nasıl bir hayatı olduğu burada çok belirleyici oluyor. Yani bu kişi daha önce de karşısına gelen stresli olaylar karşısında nasıl bir tutum almış? Stresli olaylarla baş etmek kabiliyeti ve becerisi nasıl? Mesela bu beceri tıpkı diğer beceriler gibi arttırılabilir, azaltılabilir, köreltilebilir bir şeyi var, yapısı var. Yani nasıl bir becerimizi geliştirmek için biz antrenman yaparız, egzersiz yaparız. Bu stresle baş etme becerisini geliştirmek için de bazı donanımlar sahibi olabiliriz. İşte bazı insanlar bu açıdan daha avantajlı diyelim. Kimler bunlar? Mesela sosyal olarak daha bağlantısı yüksek, sosyal anlamda ilişkisi iyi, birileri tarafından destek görmüş ve destek vermiş insanlar bu travma karşısında, yani ister bu şey olsun, insan eliyle bir travma olsun ya da böyle deprem gibi olağanüstü hallerde ortaya çıkan travmalar olsun. O travmalardan sonra çok daha korunaklılar ve dediğin gibi ya semptomları hafif atlatıyorlar ya da bir müddet sonra ortadan kayboluyor. Burada literatürün de bunu destekleyen verileri var. Mesela kimler daha yatkın travmaya ya da travma sonrasındaki o patolojik duruma? Bunlar batılı kaynakların verilerini söylüyorum. Bizim psikiyatri ana kitaplarındaki böyle temel şeyler, bilgiler. Bekarlar, çok boşanmışlar, dullar, sosyal olarak geri çekilmiş insanlar, düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan insanlar. Bunlar da travmanın yıkıcı etkileri çok daha belirgin görünüyor. Yani şöyle bir bakarsak bunların ortak özelliğini daha izole olan insanlar, daha yalnız, daha paylaşımı düşük olan insanlar.
Sosyal network'ü zayıf, sosyal destek
Evet.
imkanları daha zayıf insanlar.
Evet. Sosyal diyelim, sosyal ağlarına, sosyal bağlantılarına daha az yatırım yapmış insanlar.
Evet.
Ya da daha sosyal açıdan daha dezavantajlı bir konumda olan insanlar diyebiliriz.
Eyvallah. Eyvallah. Hocam
Bunlar
kısa
da
bir ara verip sonra buradan devam edelim mi? Tekrar
tabii.
ederseniz. Çok kısa bir ara verelim.
Tabii.
Kıymetli dinleyenlerimiz, aradan sonra kimler travmaya daha yatkın, kimler daha dayanıklı, bu konuya devam edeceğiz inşallah. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe ile bugün travmayı konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın başında bir tevafuktan bahsetmiştiniz hocam. 15 Temmuz
Evet.
darbe girişimi, hain darbe girişimiyle ilgili o yaşanan o süreçler, psikolojik süreçler, o travmatik deneyimler, bunun üzerimizdeki etkisi, nasıl başa çıktığımızla ilgili oradan tabii travmaya başlamış oldu konuşmaya. Aradan hemen önce biraz literatürden bahsetmiştiniz hocam. Kimler
Evet.
daha post-travmatik stres bozukluğu geliştirmeye yatkın oluyor? Kimler daha risk faktörü? Hangi özellikler koruyucu? Bundan bahsetmeye başlamıştınız. Buradan devam edelim hocam. Sonra da Bu hani program başından beri aslında konuşuyoruz. Bu posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz travmaya ilişkin bozukluklardan bir tanesi. Nedir, ne değildir de bir giriş yaparız inşallah. Buyurun hocam.
Geçen haftaki programda da ilk travmayı konuştuğumuz programda da biraz bahsetmiştik. Hani travmanın şiddeti başlı başına travma sonrasında patolojik bir durumu ortaya koymuyor. Travmanın şiddetiyle birlikte kişinin baş etme gücünden bahsetmiştik. Baş etme gücü belirleyici oluyor patolojiye dönmesinde. Biraz önce beklenilen, beklenilmeyen unsurlardan bahsettik. Yani kişinin hiç beklemediği bir anda bu şiddetle karşılaşıyorsa onun patolojiye dönme ihtimali daha fazla. Ve sosyal destekten bahsettik. Bunun iki tane unsuru var. Bir, kişinin travma sonrasında, bunu ilk programda bahsetmiştik. Travma sonrasında karşılaştığı sosyal destek ya da sosyal açıdan yalnız bırakılma hali travmanın patolojiye dönmesine sebep oluyor. İlk programda konuşmuştuk. Travmanın hemen sonrasında sosyal destekle karşılaşması kişinin yarayı sağaltıcı bir etkisi var. Ama travmayla birlikte ya da travma sonrasında sosyal olarak kişinin yalnızlığı, hatta bir de sosyal anlamda kişinin diyelim başka olumsuz şeylerle karşılaşması travma sonrasındaki patolojiyi arttırıyor. O ilk programda da şey demiştik. Yani yine benim bir danışanımın ifadesi vardı. Trafik kazası geçirmiş. Ambulansı beklerken birileri gelip kişinin cüzdanını boşaltıyor ve telefonunu alıp kaçıyor. Şimdi bu da yaşanılan travmanın patolojik boyutunu arttırıyor. Bugün de sosyal travma öncesindeki etkisinden bahsederek devam edelim. Bu travma öncesinde kişinin sosyal ağlarıyla, sosyal ortamıyla olan ilişkisi, sosyal ortamına yaptığı yatırımlar travmanın patolojiye dönüp dönmemesini belirliyor. Bu bilgilerde geniş ölçekte yapılan çalışmaların genel olarak altını çizdiği unsurlar. Hem travmanın patolojik etkilerini belirlemede sosyallik çok önemli. Hem de oluşan patolojik travmanın iyileşme sürecinde kişinin travma öncesindeki sosyalliği belirleyici oluyor. Yani kişi travma öncesinde destek gören, destek veren, sosyal ortamı iyi, sosyal ilişkileri canlı biri ise travmanın yıkıcı etkileri hem az görülüyor hem de daha çabuk ortadan kalkıyor.
Sanki sadece travma da değil de insan tekinin mutluluğu, stresle olan
Evet.
ilişkisini de çok belirlediğini biliyoruz. Yani kişinin o
Evet.
sosyal bağları ne kadar yakınlarıyla, etrafıyla kurduğu ilişki ne kadar kuvvetliyse bağları stresten o kadar korunuyor. Korunduğu gibi bu mutluluk dediğimiz şeyi de yakalama şansı o kadar artıyor gibi bir sonuç okumuştum.
Kesinlikle. Şimdi bu bilgi çok önemli. Bütün psikolojik zorluklar için çok değerli. Çünkü hani sosyal olmak, birilerine yardım etmek, birilerine destek vermek sanki hani opsiyonel bir şeymiş gibi. Hani bunu da yaparsanız iyi olur gibi bir şey olarak önümüze konuluyor. Bu aslında çok hayati ve çok merkezi bir şey olması lazım. Yani yardım etmek, destek olmak kişinin psikolojik iyilik halinin tesis edilmesinde çok önemli. O yüzden bu bir şart, yani elzem bir mesele. Yardım etmek, destek olmak. Yani bu
Bunu
bir
15 Temmuz'da da yaşadık ya
Evet.
hocam. Yani bunun
Değil
en
mi?
üst seviyede belki yansımalarını, insanlar nasıl birbirine yardım ediyordu, nasıl destek, nasıl bir kardeşlik hukuku oluşmuştu.
Evet.
Ben ve
Aynı şekilde depremde de, o 99 depreminde insanların nasıl Türkiye'nin her yerinden, daha o zaman
evet.
devlet de çok yetişememişti, yaraları sarmakta biraz yavaş kalmıştı ama insanlar kendi tuttukları ticari otobüslerle, kendi imkanlarıyla, arabalarla, küçük kamyonetlerle ülkenin her yerinden o bölgeye destek ve yardım götürdüler. Orada bir sürü hikaye vardı. Şimdi bunlar yarayı çok tamir edici unsurlar. Sosyalliğin böyle primer olması. Ama biraz böyle istatistiki verilerden bahsedecek olursak,
Katılıyorum hocam, buyurun.
yaşam boyunca bu patolojik travmaya maruz kalma %9 ile %15 arasında değişiyor. Yani travmadan bahsetmiyorum, patolojik travmadan bahsediyorum. Bir hastalık olarak ortaya çıkan travmadan bahsediyorum. O post travmatik, yani travma sonrası stres bozukluğu diye bir hastalık var. Ondan bahsediyorum. Bunun oranı %15. Yani 10 kişiden biri.
Oldukça fazla, oldukça
Evet.
büyük bir oran değil mi?
Kesinlikle. Travmaya maruz kalanların oranı çok daha fazla. Ama yaşam boyunca 10 kişiden birinde bu travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görülüyor. Ve bütün bizim ana kitaplarda altı çizilen bir şey vardır. Hiç kimse post travmatik stres bozukluğuna karşı bağışık değildir. Yani hepimiz birer adayız. Hani bir laf vardı, hepimiz bir engelli adayız diye
Evet,
bir
benim de şimdi aklımdan o
motto
geçti.
vardır. Değil mi? Hepimiz bir travma sonrası stres bozukluğu adayız. O yüzden hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Ve bunun için nerede bir acı çeken var, nerede bir travmaya uğramış var, lütfen duralım ve yardım edelim. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun dışında ailesel bazı özellikler de belirleyici oluyor. Hani ilk bölümde konuşmuştuk. Kişinin o stresle baş etme becerisi travmaya maruz kaldığında da belirleyici. Hani kişi ailesel olarak bu yeteneklere sahipse, ailede böyle bir destek unsurları kuvvetliyse stresli olaylara karşı ya da ailede bir psikiyatrik rahatsızlık varsa bu travma sonrasındaki stres bozukluğunu da ortaya çıkartan unsurlardan biri. Yine o çocukluk çağında ihmal olması, istismara uğraması kişinin travma sonrası stres bozukluğunu arttırıyor. Alkol kullanımı travma sonrası stres bozukluğunu çok arttırıyor gerçekten. Bu birçok kaynakta var. Zaten şöyle veriler de var. Mesela insan eliyle yapılan travmalarda, diyelim o cinsel saldırılarda ya da fiziksel saldırıların neredeyse %80'inde bu batıdaki çalışmalarda alkol işin bir parçası. Alkol bu şiddetin bir yerinde %80 oranında, %70 oranında bulunuyor. Yani o zaman
Kadına
benim için
şiddet meselesinde de değil mi hocam? Kadına şiddet meselesinde
tabii
de
evet
alkol birinci neden gibi görünüyor.
bir kesinlikle bu hani şey bu topluma bakıp bizim söylediğimiz, öngördüğümüz veriler değil. Bunlar psikiyatri kitaplarında, temel kitaplarda, bizim textbook dediğimiz kitaplarda çalışmaların, geniş ölçekli çalışmaların sonucunda altı çizilen en önemli unsur. Bunların %80'ini alkol eşlik ediyor. Travmatik yaşantılara. O zaman hani çok, değil mi? Buradan basit bir çıkarımda bulunabiliriz travmayı engellemek için. Alkol bu meselede primer bir yer oluyor ve hani o zaman bütün mücadelemizi alkolle, alkolün kullanımıyla, alkolün patolojik kullanımıyla ve herhangi bir şekilde kullanımıyla mücadeleye ayırabiliriz. Travma çalışmaları ya da travmadan kendimizi korumak için.
Evet hocam,
Peki.
gerçekten çok önemli. Yani şey, alkolle mücadele ettiğimizde ona bağlı birçok şey aslında daha az görülecek. Şiddet, travma, hani alkolizmle
Kesinlikle.
ilgili ve buna bağlı hastalıklar ve bozukluklar oldukça kıymetli.
Evet, bunun altını çizmek ve bu yüzden hani bu Yeşilay'ın çalışmalarına destek olmak çok kıymetli. Yeşilay'da gerçekten çok kıymetli işler yapıyor. Çünkü yani her yerinde çok iyi örgütlendiler son yıllarda ve her başvuranın da
Danışmanlık merkezleri de var değil mi hocam?
evet, her
Çeşitli
baş
yerlerde.
evet. Aile düzeyinde, kişi düzeyinde çok destek oluyorlar. Mutlaka etrafınızda bu tür sıkıntılar yaşayan insanlar varsa o YEDAM'lara başvurmalarını sağlayabilirsiniz. Yeşilay'ın bu danışmanlık merkezleri. Kısaca öyle bir durumdan da bahsedelim. Ve
Evet hocam, buradan duyurmuş olalım. Böyle bir imkan
evet.
var. Yeşilay'ın danışmanlık merkezleri ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyorlar. Çok kıymetli bir organizasyon ve çalışma. Allah yardımcıları olsun.
Bu travmaya karşı mücadelenin de çok önemli bir unsuru gerçekten. Travmanın gidişatında yine bu travma öncesindeki sosyal uyum belirleyici oluyor demiştik. En önemli altı çizilen unsurlardan bir tanesi bu. Hep buna vurgu var. Yani sosyal ağın, sosyal ilişkilerin gelişmiş olması. Travma sonrasında artık o patolojik olarak belirtiler oturduktan sonra gidişat nasıl oluyor? Bunların %30'u, biraz önce sen de altını çizmiştin, bazıları bir ay içinde şey oluyor, belirtiler ortadan kalkıyor demiştin. Gerçekten de oran şöyle, %30 hasta hiç müdahale edilmese de iyileşiyor tamamıyla. %40'ında hafif semptomlar kalıyor hiç müdahale edilmezse. %10 gibi bir oranda da bu posttraumatik stres bozukluğu belirtileri hem kötüleşiyor hem de değişmeden devam ediyor. Bu oranlar önemli. Hani bu belirtiler ortaya çıkıyorsa telaşlanmamak lazım mutlaka. Her ne kadar belirtiler şiddetli olsa bile genellikle o bir ay içinde %30'u tamamen düzeliyor. %40'ı da çok hafif semptomlarla düzeliyor. Ama geri kalan %30'luk bir kısımda hafif şiddetli, o %10'luk kısımda da hiç değişmeyen ve şiddeti giderek artan bir hastalık belirti kümesi karşımıza çıkıyor. Bunun için tabii erken müdahale, hemen müdahale çok önemli. Bu hemen müdahalenin gerçekten zamansal yakınlığı çok kıymetli. Travma olduğu anda gidip birinin elini tutmak, onu güvenli bir ortama almak yapılacak en kıymetli işlerden biri.
Evet, önce güvenlik değil mi hocam? Yani hemen böyle evet. Bir psikolojik müdahale değil. O güvenlik, bir yanında olmak, destek evet. olmak gerekiyor.
Evet. Evet. Kesinlikle.
Ve hani müdahale o.
İlk müdahale o. Hani kişinin güvenli bir ortamda, korunaklı bir ortamda müdahale görmesi, hem psikolojik anlamda birilerinin ona destek olması, hem de fiziksel anlamda ortaya çıkan bir sıkıntı varsa ona hemen müdahale edilmesi, uzun vadeli psikolojik iyilik halini korumakta ve tekrar iyilik haline ulaşmakta çok önemli. Şeyde hatırlarsınız, o Elazığ depreminde evet. görevli bir kadın şey vardı, değil mi? Müdahale eden
evet,
bir kadın
arama vardı. Kurtarma görevlisi.
Arama kurtarma. Orada hani işte sosyal destekten beklediğimiz tamamen bu. Biz buradayız, sana ulaşmaya çalışıyoruz, sen de güçlü birisin, orada senin yapacakların şunlar diyen birinin evet. varlığı her şeyden kıymetli. O yüzden hani ne yapabilirim ki ben demeden sadece yanında bulunmak, acısını paylaşmak bile çok kıymetli bir müdahale, psikolojik müdahale.
Eyvallah, eyvallah hocam. Aslında buradan travmaya müdahale kısmına gelmiş olduk. Bu son kısımda, son bölümde. Burada daha konuşacak ve söyleyecek şeylerimiz var ama çok kıymetli bir yerdeyiz. Bunu böyle evet. bir iki dakikaya sıkıştırmak da istemiyorum hocam.
Haklısınız.
Dinleyicilerimizle bunu daha böyle geniş geniş konuşmak istiyorum. Siz de eğer uygun görürseniz. Bu müdahale kısmını önümüzdeki programda biraz daha açalım hocam. Ne dersiniz?
Olur, olur. Özellikle
ne iyi geliyor? Travma yaşayan evet. insanlara ne iyi geliyor? Ailelere, evet. onu yaşayan insanlara söyleyecek neler olabilir? Neye dikkat evet. edilmeli? Dediniz ya ilk evet. anda o müdahale çok önemli. Evet. Ben de şeyi hatırlıyorum. Böyle hani deprem olduğu zaman psikologların o bölgeye tabii herkes gibi herkes ben ne yapabilirim diye düşünürken psikologlar da orada gönüllü olarak görevler aldılar, alıyorlardı. Fakat hocalarımızın böyle bize söylediği şey, uyardığı şey, acele etmeyin, durun. Belki sadece dediğiniz gibi bir bilgilendirme, olası belirtiler nelerdir, sizi bekleyen durumlar nelerdir, böyle bir el kitapçığıyla bile mesela orada bir bilgilendirme yapılması çok kıymetli. Çünkü ondan sonra oluşan bazı akut durumlar oluyor, ani durumlar oluyor. Evet. Uykusuzluk gibi, kabuslar gibi, irkilmeler vesaire, bu nedir? Buna bir anlam vermek, o anlaşılmayan şeye anlam vermek bile çok kıymetli. Acele etmeden doğru yerde, doğru bağlamda, doğru zamanda müdahale çok önemli. Bunları biraz daha ayrıntılarıyla konuşmak, tartışmak isterim hocam. Sizin için de uygunsa önümüzdeki
Tabii.
programda.
Çok önemli bir yerin altını çizdin. O erken dönemde yapılacak müdahale nasıl olmalı? Bunu ayrıntılarıyla
Evet.
konuşalım şeyde sonraki programda. Bir de o şeyleri de bir hatırlayalım. Travma sonrasının belirtilerini. Hani biz kimlere travma
Evet.
sonrasındaki stres bozukluğu tanısı koyuyoruz? Çünkü
Evet.
burası da çok kafa karıştırıcı bir şey oluyor. Hani başta da söyledim. Travmanın kendisi illa patolojiye yol açmıyor. Bakın
Evet.
o patolojiyi belirlemek önemli. İlk programda bu şeyden bahsetmiştik. Ortopedi metaforundan bahsetmiştik. Travmayı nasıl
Evet.
tanıyacağız? Onun üzerinden yine o belirtileri konuşuruz ve hem akut dönemde neler yapılabilir, uzun dönemde neler yapılabilir bunları gücümüz yettiğince, zaman el verdiğince paylaşırız inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Ben
Sağ olun,
teşekkür ederim.
tatilimizde kırmadınız bizi. Aramızdasınız. Teşekkür
Estağfurullah.
ederim. Aile halkından
Ben
da
teşekkür
helallik isteyelim. Bize
ederim.
haklarını helal
Eyvallah.
etsinler. Ve selam
Eyvallah.
edelim onlara. Selamlarınızı
Selam.
iletin lütfen.
Bu imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Hasbihal ediyoruz. Herkes
Eyvallah.
de bizim için de hoş bir ortam oluyor. Ben teşekkür ederim.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamlık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.